Mavi Vatan.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben İpek Önder. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21 ve bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Konuklarımız bizlerle birlikte araştırmacı yazar, emekli deniz subay Alp Kırıkkanat. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ediyorum efendim.
Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamız da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Önce Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri değineceğiz ve son yıllarda Türkiye'nin büyük bir özveriyle baş ettiği Suriyeli mülteciler ve düzensiz göçmen sorunu, bu sorunun Avrupa Birliği ülkeleri ve sınır komşumuz Yunanistan'da yarattığı etkiler, aldıkları önlemler ve Türkiye'nin tepkisiyle ABD'nin tutumunu konuşacağız. Bu haftaki başlığımız bu şekilde. Efendim dilerseniz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili öne çıkan gelişmeleriyle başlayalım.
Evet. Aslında bu program başlarken konu sıkıntısı çekilir diyenler olmuştu. Ama Mavi Vatan söz konusu olduğu zaman konu sıkıntısının hiç de çekilmediğini görüyoruz. Ben bu hafta baktım, sizin de özetlemiş olduğunuz gibi, özellikle sığınmacılar konusunda, yani bu Frontex, Avrupa Birliği'nin korumuş olduğu sınır koruma ajansı diyelim buna. Zaten ana konumuzu bu olacak. Konumuzu da bununla ilgili sorular soracağım başlangıçta. Bununla ilgili önemli değişiklikler oldu geçtiğimiz hafta içerisinde. Örneğin Avrupa Birliği Komisyonu'nda Frontex ile ilgili bir rapor okunduğunda şoke olmuşlar. Yani burada çünkü Türkiye'nin uzun bir süreden beri iddia ettiği gibi sığınmacılar Türkiye'den şu veya bu şekilde lastik botlarla veyahut da şişme botlarla Yunan adalarına gitmeye kalktıklarında orada Yunan sahil güvenlik botlarının bunları geri itme dediğimiz şekilde ittikleri, hatta botları patlatıp bunların boğulmalarına sebebiyet verdiklerini uzun süre hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de Avrupa Birliği nezdinde şikayet etmişti Türkiye. Bunu da Frontex böyle bir şey yok vesaire diyordu. Ancak hazırlanan raporlar Avrupa Birliği'nde özellikle de içişlerinden sorumlu üyesi Johnson var. Avrupa Parlamentosu'nda Olaf raporu ışığında diyor, kısa adı bu. Avrupa Parlamentosu'nda konuşma da yapmış ve bu yapmış olduğu konuşmada Johnson Frontex'in yaptığı usulsüzlükleri gündeme getiriyor. Birincisi buydu. Üzerinde konuşacağız zaten. Gene ona paraya olaraktan insan hakları gözlemevi Yunan hükümeti yasaları çiğniyor. Avrupa Birliği de buna rıza gösteriliyor. Yani oradan da bir şey geldi. İnsan hakları gözlemevinin, bu sivil toplum kuruluşu biliyorsunuz, gene Olaf raporuna değinerekten Avrupa Birliği buna niye göz yumuyor? Buyur, insan hakları ihlalidir diyor. Benzer şey bu defa Yunan muhalif liderden gelmiş. Yunan muhalif lider Yannis Varoufakis, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinin göçmenleri öldürdüğünü itiraf ediyor. Göçmenleri engellemek adına sahil güvenliğimizde hizmet veren gençlere göçmenleri boğduruyoruz diyerekten bir itiraf var. Bunların olduğunu görüyoruz. İşte bunların hepsinin üzerine de Avrupa Parlamentosu, Frontex'in bütçesi geldiği zaman bütçeyi onaylamadı. Yani bu kadar etkili olmuş. Avrupa Parlamentosu biliyorsunuz Avrupa Birliği'ndeki, Avrupa Komisyonu'ndan sonraki en yetkili ve giderek de yetkisi daha da artan bir meclis. Yani bir Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi düşünün ama giderek de yetkilerini daha fazla arttıran bir kurum bu. Ve bütçe geldiği zaman da Frontex'in bütçesini onaylamıyorlar. Çünkü Frontex insan hakları ihlali yapıyor diyorlar. Böyle bir olaya geldi. Acaba bununla mı sınırlı diyordum. Almanya'da 1994'te tanıdığım Almanya'daki Türk gazetecilerinden Ahmet Külahçı arkadaşım, buradan da dinliyorsa selam gönderiyorum kendisine, bir güzel yazı yazmış. Avrupa Birliği Yunan zulmüne neden sessiz diyerekten Ahmet Bey. Orada Avrupa Birliği'nin imajını Merkel kurtardı demiş. Yani iki Almanya arasında utanç duvarları diyor 1989'da yıkıldı ama diyor. Fakat diyor Avrupa Birliği sığınmacı olayı başladıktan sonra yeni utanç duvarları inşa etti diyor. Nerede? İşte Yunanistan'da. Nerede? Bulgaristan'da. Bunlar var diyor. Ve gene bunun şeyinde hani medeniyetler projesiydi Avrupa Birliği. Böyle söyleniyordu bütün dünyaya. Böyle kabul ediyorduk. Böyle biliyorduk. Ama bu Avrupa Birliği medeniyetler projesi çöktü mü? Neden insanların çığlıklarını duymazdan geliyor diyerekten bir feryad-ı figan bir yazı yazmış. Bu arada gene 2015 yılında biliyorsunuz Avrupa Birliği içerisinde gene sığınmacı göçmenlere en fazla kucak açan Almanya'ydı. Yani 800 binin üzerinde sığınmacı Almanya'ya sığındı. Diğerleri 100 bin olan yok. Ne Amerika var, ne İngiltere var, ne Fransa var. Bunlar işte 10 binler, 20 binlerle sınırlı. En kabadayısı 30 binlerle. Almanya 800 binin üzerindeydi. Bu sebeple de Alman şansölyesi o zamanki Merkel'e bir ödül verildi. Bu ödülde Merkel yani şey diyerekten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin vermiş olduğu bir ödül bu. Ancak orada da Merkel diyor ki biz diyor tamam diyor çok sayıda mülteci diyor ana vatanlarından uzağa gitmek istemediler. Bu yüzden diyor bunları aldık diyor ama diyor Türkiye Orta Doğu'dan 3.8 milyon mülteciyi ağırladı diyerekten Sezar'ın hakkında Sezar'a veriyor orada. Aslında demek istediği veya bana göre verdiği mesaj teşekkür ederiz ama buna Türkiye'nin de bu şeyi ödüle layık olduğunu bir bakıma söylemiş oluyor diyor. Şimdi bunlar var. Başka bakıyorum Mavi Vatan'la ilgili ne gibi değişiklik var diyerekten şey var. Ankara Büyükelçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Jeff Flake'ten bir çıkış oldu geçen hafta içerisinde. Flake son dönemlerdeki Türk-Yunan ilişkileri üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu Yunan yanlısı tutum ve davranışlar dikkate alınarak Türk basınında, Türk siyasetinde bu çok gündeme gelince bir çıkış yapmış. Bizim Ege'de iki NATO müttefikimiz arasında herhangi bir taraf tutmamız söz konusu değildir diyerekten bir açıklamada bulundu. Acaba doğru mudur diyorduk. Hemen bir gün sonra bu defa baktık ki Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi böyle söylerken Atina'daki Amerikan Büyükelçisi Taşoz'da bu Batı Trakya'nın hemen güneyindeki bir Taşoz adası var. Onun Osmanlı'dan kurtuluşunun bilmem 110. yılın neyse o dönem yıl döneminde gidip o kutlamalara katılmış. Aynı büyükelçiyi biliyoruz. Girit'teyken Girit'teki Amerikan suda üstüne Amerikan şeyi geldiği zaman uçak gemisi geldiği zaman o zaman gene bir manidar mesaj yollamıştı Türkiye'ye. Bu Yunan asıllı Tusunis. Bunu da belki Alp Bey'le konuşacağız. Yunan asıllı olsa da bir Amerikan büyükelçisi ve Amerikan başkanını temsil ediyordu. Ama Amerikan başkanını temsil etmesine rağmen bu megali iddia, ben burada hep ilk şeyde de söylemiştim ya ilk konuşmada da, adeta bir Yunanlının genlerine işlemiş, omurgasına yazılmış ki hala orada Türk-Yunan şeyini dile getirebiliyor veya bir Yunanistan yanlısı olabiliyor Amerikan büyükelçisi olmasına ve Amerikan başkanını temsil etmesine rağmen. Başka neler vardır diye bakıyorum. Milli Savunma Bakanımız Akar, Yunanistan'la ilgili bir şeyi söylediğinde aynen şunu söylüyor. Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir diyor. Ve Türk-Yunan sorunlarında bu sorunların karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz diyor. Karşı taraf yanaşsa ben de inanıyorum ama karşı taraf yanaşmıyor ne yazık ki. Bunlar var. Bir başka şey Mavi Vatan demişken Türkiye'nin özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşı sırasındaki faaliyetleri, işte Tahıl Koridoru, araya barışı getirmek için girişimleri, yani bir ombudsman gibi, bir arabulucu gibi faaliyetleri, bunlara ilaveten bir de enerji krizi başlamışken Yunanistan'da dahil olmak üzere Rus Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'yi enerji merkezi yapalım diyerekten bir teklifi Yunanistan'ın infialle karşılanıyor. Şu sıralarda zaten Türkiye ile ilgili nasıl bir haber olsa Yunanistan'da bunun basın tarafından adeta patlatıldığını görüyoruz. İşte geçen hafta gene Türkiye'nin ateşlemiş olduğu Tayfun güdümü mermisi vardı, füzesi vardı. Bu 500 küsur kilometre menzilli olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz Karadeniz'de yapılmıştı. O da aynı şekilde Yunanistan'da büyük yankı bulmuştu. Bunların olduğunu görüyoruz. Özetle bu hafta Mavi Vatan konusunda söyleyebileceklerimiz bunlar. Bunları da çok değerli emekli deniz subayı olan, emekli deniz kıdemli albay olan Alp Kırıkkanat'tan dinleyeceğiz. Alp Albay, kendisiyle ilgili bir şeyi daha söyleyelim de öyle araya gidelim. Şöyle ki, benim görevde olduğum zamanlarda hayıflandığım veya eksikliğini hissettiğim bir şey vardı. Emekli deniz subayları yazıp çizmezlerdi. Oysa bunu diğer ülkelerde çok bunun böyle olduğunu görürdüm. Yani onlar da emekli olduktan sonra muhakkak yazarlardı. Hatta emekli olmadan önce görevdeyken bile yazarlardı. Bizde bu yoktu. Çok üstün vasıflı olanlar olmasına rağmen yazmazlardı. Bu hiç arzu etmediğim, Türkiye'nin başına bir kara bela gibi üşüşen, karabasan gibi üşüşen, Balyoz, Ergenekon gibi bıçakma davalar, FETÖ'nün davaları, bunların bir faydası oldu. Hani derler ya Türkçe'de bir şey, her şerde bir hayır var diyerekten. Bu olaydan sonra emekli subayların da artık yazıp çizmeye başladıklarını gördüm. Tabii bunların bir kısmı kendilerini şey içinde, yani çektikleri acıları dile getirmek içindi ama onun dışında da özellikle güvenlik politikası alanında, işte deniz şey Alp Bey gibi deniz alanında yazıp çizenler oldu. Çok yararlı çalışmalar yapıyorlar. Bu vesileyle ben de hoş geldiniz diyorum. Yazılarınızı zevkle izliyoruz diyorum.
Evet. Teşekkür ederim.
Dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim söyleşimize ve aranın ardından da bu haftaki konu başlıklarımızla devam edelim söyleşimize. Efendim konuklarımız bizlerle birlikteler. Araştırmacı yazar, emekli deniz subayı Alp Kırıkkanat ve Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Geride bıraktığımız haftanın Mavi Vatan başlığı ile ilgili öne çıkan gelişmelerini paylaştık ve şimdi Yunanistan dosyasına geçebiliriz. Göçmenlere karşı insanlık dışı uygulamalarla sık sık gündeme gelen Yunanistan'ın ne zaman nerede çekildiği belli olmayan fotoğraflarla yine provokatif hareketlerini takip ediyoruz medyadan. Buyurunuz değerli hocam, hemen sözü size bırakırım.
Valla ben epeyce konuştum. Alp Bey'e sözü vereceğim. Bir soruyla verelim isterseniz sözü. Frontex dedik.
Evet.
Nedir bu? Türkiye açısından önemi nedir? Biraz açalım mı sevgili izleyiciler, dinleyicilere?
Tabii efendim. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Esasında Frontex'in bugün itibarıyla biraz önce sizin de buyurduğunuz üzere gelmiş olduğu noktayı nazardan baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin entegre sınır yönetiminin, entegre sınır sisteminin ne halde olduğu ile ilgili bir konuşmak gerekir bence. Yani bu sistemi 2003 yılında kurmaya çalıştılar. Kurmaktaki hedefleri Avrupa Birliği dış sınırının üye ülkelerce nasıl korunacağına dair bir organizasyon geliştirmeye çalışıyorlardı. Bir uygulama sistemi geliştirmeye çalışıyorlardı. Tabii bununla ilgili plan ve prensipleri ortaya koydular. Ancak tabii bunu yürütecek bir otorite ihtiyacı da söz konusuydu. Bu otorite ihtiyacından kaynaklanan Frontex'in ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Tabii Frontex dediğimiz şey esasında Fransızca bir tanımın açılımı, yani kelimelerin açılımı.
Frontex zaten sınır demek.
Evet, eksteriyor yani, diye.
Cephe anlamına
da geliyor. Sınır güvenliği örgütü. Tabii bunları yapabilmek için adamlar dört aşamalı bir kontrol planı ortaya koydular. Bunlardan birincisi üçüncü ülkelerde önlemler başlığı altındaydı. İkincisi komşu ülkelerle işbirliği, diğeri sınır kontrol ve gözetimi. Bir diğeri de ülke içinde serbest hareket
üçüncü
halinde
kontrol. Üçüncü ülkeler dediği tamamen dışarıda komşuların
tabii, da ötesinde. AB üyesi olmayan, komşu ya da komşular olmayan, yani ötesinde olan.
Mesela Doğu Akdeniz söz konusu olsa Mısır olabilir, buna girebilir.
Aynen,
İsrail olabilir,
Afrika
girebilir,
ülkeleri. Evet, tabii.
Şimdi Libya girebilir, Cezayir girebilir gibi.
Tabii bunlarla ilgili bu kontrol modeli üzerinde çalışılırken tabii bunların uygulama usul ve esasları da ortaya konulmaya çalışıldı. Yani bunlar nasıl yapılacak? Tabii bu Frontex'in de imkan ve kabiliyetlerinin dışında hedefler gibi görünmeye başlandı. Çünkü yani mesela bir Frontex üçüncü ülkelerle önlemleri alamayabilir. Yani ortaya bir şey konulur, bir politika. O politika kapsamında Frontex'in çalışma usulleri belirlenmesi gerekiyordu. Bunlar nedir? Ortak eğitim, sürekli risk analizi, işte rutin toplantılar, irtibat sorumlularının görevleri vesaire. Fakat burada en önemli konulardan bir tanesi Frontex'in bugün suçlandığı noktalara da bakarsak risk analizi. Şimdi siz gerçek olmayan bilgilerle nasıl bir risk analizi yapacaksınız da sonuçlar çıkaracaksınız? En önemli onların kuşku duyduğu alanlardan bir tanesi bu. Yani yalan bilgiye dayalı olarak yapılacak analizlerden çıkan sonuçlar neticede Avrupa Birliği açısından da yanlış sonuçlara onları götürebilecek bir yolu açıyor. Örneğin nedir bu? En son örnekte olduğu gibi mesela bir Frontex uçağı Yunan makamlarının, Yunan sahil güvenlik makamlarının denizde yapmış
hocam,
olduğu...
Şey yapalım mı? Frontex'in hangi birlikleri var? Denizde, karada vesaire, havada. Bunları da şey yapalım ya, sınır koruma dedik ya, da sınırı gözetleme. İsterseniz onu da açalım o şekilde.
Evet, bunların entegre sınır yönetimi içerisinde AB üyesi ülkelerden müteşekkil birlikleri söz konusu. Kara, hava, deniz. Ama şu anda bunlar ne kadar yeterli derseniz çok yeterli birlikleri olmadığını
görüyorsunuz. Yani şöyle
söyleyeyim,
Yunan sahil güvenliği var. Ya, Yunan sahil güvenliği aynı zamanda Frontex maksadıyla kullanılıyor mu?
Evet.
İşte onu diyorum. İtalya'nın aynı şekilde değil mi?
Kullanılıyor ama sorunumuz şu. Yani siz gerçekleri örtüp örtbas edip farklı ülkeleri suçlayacak tarzda bir girişimde bulunursanız o Frontex de olsa başka bir şey de olsa bunun işlerliği tartışmalı hale gelir. Yani bugün buraya da düştükleri durum çok içler acısı. Yani ben şok oldum, şöyle oldum, böyle oldum deniliyor ama netice itibariyle bu Frontex'in işlevini yapamadığını gösteriyor. Her ne kadar hava unsuru olsa da, bunların arasında koordineli çalışılıyor olsa da, mesela bakın Kıbrıs'ta Avrupa Birliği İstihbarat Okulu kuruldu. Örneğin yani bir kültür oluşturulması gerekiyor. Bu kültür oluşturulması yapılabilmesi için okullar kurdular, birlikler kurdular ama bu hala örneğin bir NATO gibi bir altyapı oluşturamadılar. Bunun sıkıntıları çekiliyor. Sonuç olarak merkezi Varşova'da zannediyorum, Varşova'da olan bu kurumun şu anda işlerliği
Polonya'da yani.
Polonya'da.
Yani başkenti Varşova'da.
Evet, tartışılır noktaya getirildi.
Evet. Şimdi olay da şu geliyor aklıma. Yunanistan'daki Frontex birimi dediğim zaman
evet.
Bunu Yunan sahil güvenlik veyahut da Yunan iç güvenlik birimlerinden çok farklı tutmamak gerekli. Öyle diye görüyorum. Yani hep akla şu geliyor, işte Frontex diyoruz ama Yunan makamları aynı zamanda da Frontex makamları. Doğru. Dolayısıyla bir Türk-Yunan gerilimin olduğu yerde veyahut da Türk-Yunan çekişmesinin olduğu bir yerde Frontex eğer tamamen Yunanistan'ın kontrolündeyse orada bu konunun Avrupa Parlamentosu'na geldiğinde ve Avrupa Birliği'ne geldiğinde o Frontex kurumunun da Yunanlı'nın verdiği raporlar doğrultusunda hareket etmemesi mümkün değildir. Uzun süreden beri Türkiye'nin şikayetlerine belki de kulak tıkanmasının sebebi bu olabilir. Onun için işte insan hakları gözlemevi vesaire bunların dikkat çekmeleri çok önemli. Onu söylemek istiyorum.
Ama uzun yıllardır da video kameralarla çekilen video filmler ortada. Neticede mesela bu Frontex olayının patlak verdiği nokta Frontex içinden bir görevlinin e-mail uyarısıyla, e-mail ihbarıyla ortaya çıkmış. Yani sadece biz değil, kendi işlerinde de bir vicdani rahatsızlık olanlar olduğu için bu Frontex şu anda bir tartışılır bir pozisyona geldi.
Evet. Bir de şeyi soracağım. Şimdi Yunanistan'ın Suriyeli sığınmacılar konusundaki tutumu.
Evet.
Şöyle olabilir. Acaba biraz Yunan tarafını yerine koyuyorum kendimi. Türkiye'den geliyor bunlar. Botlarla geliyorlar. Türkiye bunları kendisi yolluyor diye düşünebilirler mi? Yani şey, Türkiye'nin normalde bunları yollamaması lazım. Halbuki bunu gönderen Türkiye değil.
Evet.
Kaçakçılar biliyorum.
Doğru.
Ama onların bu şekilde düşünüyor olması normal mi? Bunun üzerine mi acaba sığınmacılara bu şekilde kötü davranıyorlar? Ne dersiniz? Sizin görüşünüz nedir?
Tabii Yunan kamuoyunun Türkiye ve Türkler hakkındaki tarihsel yaklaşımını biliyoruz. Ancak ben böyle olduğu kanaatinde değilim. Bunun iki sebebi olabilir. Bir tanesi Yunanistan Devleti'nin kendi devlet unsurlarındaki görülen bir takım kırılganlıklar, disipline bağlı olan kırılganlıklar ile Yunanistan'ın nüfusunun 10-15 milyon civarında olduğunu düşünürsek bu kadar kaçak göçmenin ülke içerisinde daha sonra kalma ihtimalini de düşünerekten demografik yapılarına zarar vereceğini düşünüyor olabilirler. Bu da bir agresifliği getirebilir. Ancak buradaki en önemli zafiyetin kurumlar içerisindeki devlet disiplininin olmayışını ben öyle görüyorum.
Evet. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi sığınmacılardan biraz da şeye geçelim. Athena Büyükelçisi'nden bahsettik.
Evet.
Ankara şeyi Amerika'nın. Amerika'nın Athena Büyükelçisi Tsunis.
Evet.
George Tsunis'in tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Ne dersiniz bu konuda?
Şimdi bu biliyorsunuz bu kişi Yunan asıllı. Tabii bunun tutumunu değerlendirebilmek için bir öncekiyle muhakeme yapmak lazım. Yani bir önceki Jeffrey Piat'tı zannediyorum. O tabii biraz çok öne çıkmış bir kişiydi, kişilikti. Türkiye aleyhine ilginç demeçleri vardı biliyorsunuz. Şimdi o 5,5 yıl kaldı orada. Bunun kalış süresi şu anda 5,5 ay. Yani 5,5 sene 5,5 ay. Ancak geldiği günden itibaren gelmeden önce şöyle bir ilginç gelişme oldu esasında. Bunu bir ironi olarak da görebilirsiniz. Jeffrey Piat'ın Türkiye ile ilgili son açıklaması Yunan adalarının her birinin münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlarına sahip olduğuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya karşı cevap da Atina'daki Türk Büyükelçiliğinden geldi. Yani siz dediler diplomasi dünyasında yerlileşme hastalığına, yani yerleşme hastalığı diye bilinen bir hastalığa tutulmuşsunuz.
Yunanlaşmışsınız.
Yunanlaşmışsınız dedi. Bu defa yerine gelen adam da gerçekten kökleri Yunan olan, oranın yerlisi sayılabilecek kökleri itibarıyla birini gönderdiler. Yani bu tabii ki Türk Büyükelçiliği'nin siz yerleşmişsiniz demesine karşı gönderilmiş bir yerli olarak anlatmak istemiyorum ama şu maksatla böyle bir kişi gönderilmiş, yani bu özellikteki bir kişi gönderilmiş olabilir. Biliyorsunuz son dönemde Amerikan üslerinin varlığı, Yunan politikasının Amerika ile olan iç içeliği düşünüldüğünde ufak tefek de olsa bir kısım muhalefet partilerinden ve kamuoyundan, eski generallerden, işte askerlerden, önemli konumlardaki insanlardan bir takım eleştiriler başladı. Yani bu da gerçek bir durum. Belki böyle birini göndererek Yunan halkıyla olan aradaki ilişkiyi daha sıcak tutma, ortamı daha bir sıcak tutma adına belki böyle biri gönderilmiş olabilir. Çünkü bunun internet sitesinde, işte Twitter'larında, mesajlarına falan baktığınız zaman adam okullarda, işte yardım kuruluşlarında, ne bileyim bir adada, bir kahvede kahve içerken, yani hep Yunan halkıyla birlikte görülüyor. Gerçi şu da var, ben diyor köklerimi unutmadım, unutmayacağım da diye söylüyor. Yunan basını bunu tabii diğeri biraz belki basının vermiş olduğu o havaya kendini kaptırdı. Bu da belki kendini kaptırabilir. En son Ekaterini gazetesinde verdiği bir demeçte de bu Taşoz'daki olaya ilaveten Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu Münasır Ekonomik Bölge mutabakatının işte uluslararası hukuka aykırı olduğunu falan da söyledi. Ama bu ya bir davet ediliyor, bir yerde bir soru soruluyor, ya da bizatihi bir röportajda sorulduğu zaman karşılık veriyor. Ancak şu da önemli. Ben bakıyorum Selanik ve Dede Ağaç hattında sürekli dolanıyor. Yani güneyde de gittiği yerler var ama özellikle kümülatif olarak baktığınızda Selanik ve şey arasında, Dede Ağaç arasında. Bir özellik daha var şimdiye kadar 5,5 ayda gördüğüm. Dede Ağaç'ta ve Suda'da, yani Girit'te, Suda üstünde yapmış olduğu konuşmalarda direkt Türkiye'yi hedef alan açıklamaları yok. Buraların önemini NATO kapsamında değerlendiriyor. NATO'yu daha ön plana çıkartıyor. Bu da son dönemde Amerika'dan yapılan açıklamalar ve Ankara'dan yapılan açıklamalarda işte hani biz taraf değiliz vesaire uyumlu bir politik çizgi izlediğini şimdilik onu söyleyebiliriz.
Yani o zaman şöyle anlıyorum ben. Nasıl ki Türkiye'deki bazı gelişmeler Yunan basını tarafından köpürtülüyorsa,
evet,
Yunanistan'daki bazı çıkışlar da Türkiye tarafından, Türk basını tarafından köpürtülüyor olabilir. Yani Amerika'nın bu Atina Büyükelçisi Tusunis'in yaptıkları,
evet,
doğrudan Türkiye'ye hedef göstermese de,
evet,
bu şekilde de köpürtülüyor veya öyle bir anlamlandırılıyor olabilir diye anlıyorum ben.
Şimdi yani bunun tabii ön plana çıkma sebebi Yunan asıllı olması.
Evet,
hatta
evet,
bu adam gitti köyüne gitti. Şu anda ismini tam hatırlayamayacağım. Mora Yarımadası'nın yukarısında, Yunan Anakarası'nın sahili olan bir yer.
Şey değil yani, Anadolu'dan gitmemiş yani.
Yok, hayır. Tamam. Yunan köyü. Yani ama tabii bu adam da saklamıyor. Açık açık da söylüyor. Ben bir Yunanlıyım. Köklerim Yunanistan'dan vesaire, evet, vesaire. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Ege Denizi ve Orta Doğu politikası kapsamında özellikle Yunanistan'ı belki daha kendine bağlı kılabilmenin yollarından biri olarak bu elçi görülmüş olabilir. Hayır,
gönderilmesi normal. Şöyle, evet, yani ülkeler büyükelçi gönderirken özellikle ilişkilerini düzenleyebilecek büyükelçileri, tabii, göndermeye çalışır. Yani varsa elinde o imkanlarla. Yani bunu neden Biden yönetimi buraya Yunan asıllı birini gönderdi diye eleştirmemiz mümkün değil. Belki Biden'ın yerinde olsaydık veyahut da yönetimin yerinde olsaydık biz de aynısını önerebilirdik. Evet. Normal bu. Yani Türkiye'de mesela diyelim ki Kazakistan'dan göçmüş, Özbekistan'dan gelmiş buraya vaktiyle, küçük yaştayken gelmiş. Veya Türkiye'de öğrencilik yapmış birisi, işte Kazakistan'ın bir önceki büyükelçisi Apsal Bey, şahsen tanıyorum. Onun gibi Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri düzelt, daha iyi yapsın diyerekten böyle birileri görevlendirebilir. Tusunis'in görevlendirmesini, evet, de böyle yorumluyorum ben. Peki, teşekkür ederiz. Bir konu daha var. Yunanistan'ın son yıllardaki Türkiye karşıtlığı, yani özellikle 2018'den sonra arttı bu. Oysa 1999 Gölcük depremini hatırlıyorsunuz siz.
Evet.
Ondan sonra iki kamuoyunun karşılıklı yardımlar, depremlerde yardımlar vardı. Bizde Gölcük depremi, Yunanistan'da Atina depremi. Arkasından karşılıklı yardımlar oldu. Kamuoyları birbirine yaklaştı. Derken Türk Dışişleri Bakanlığı ve Yunan Dışişleri Bakanı rahmetli İsmail Cem'le oğul Papandreou, bunların başlattığı ve arkasından Ege'de güven artırıcı önlemler paketi hazırlanmıştı. Bunun bağlamında da bir şey, istikşafi görüşmeler,
evet,
diye görüşmeler de başlamıştı. Bu kör topal gitti. 2016'ya kadar da görüşmeler devam etmiş. Fakat 2018'den itibaren tekrar gerilimin arttığını görürüz. Doğu Akdeniz ağırlıklı olarak da. Neye bağlıyorsunuz Türk-Yunan gerilimi? Özellikle ben günümüze Miçotakis hükümetine getirmek istiyorum. Nasıl değerlendirirsiniz? Neden böyle köpürtüyorlar?
Şimdi bunun köpürtülmesinin ana sebebinin ben ekonomik olduğu kanaatindeyim. Çünkü Yunan ekonomisine baktığınız zaman gelirleriyle borçları arasındaki denge %117. Yani adamın borcuyla gayri safi milli hasılasını bir araya getirdiğiniz zaman, yani diyelim ki 100 lira geliriniz varsa 117 lira da borcunuz var demektir. Son yapılan araştırmalarda özellikle küçük işletmelerin çok kötü durumda olduğu söyleniyor. Yani yerel kaynaklara bakarsanız, Yunan yerel kaynaklarına, mesela ben bir iki örnek vereyim size isterseniz.
Tabii.
Küçük işletmelerin örneğin %52'sinin nakit rezervleri azalmış vaziyette. %37'sinin bu işletmelerin %37'sinin likidite sorunu yaşadığı söyleniyor. Bu %37'nin içinde %28 hiç nakdi olmayanlar. Vesaire vesaire böyle gidiyor. Yani bu bir de şu var, tabii Avrupa'nın şu anda enerji sıkıntısı var. Rusya'dan kaynaklı bir enerji darboğazına girmiş vaziyette.
Yani pandemi şimdi, vardı. Tabii, pandemi döneminde bir sıkıntı olmuştu.
Bütün bu
arkasından da Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji krizde.
Hal gelince, böyleyken, yani Avrupa bu kadar sıkışmışken, bu kışı nasıl atlatacağız diye düşünürken, enerji darboğazına girmişken ve bir kısım Avrupa ülkeleri, mesela hangileri? Macaristan, İtalya, hatta bir zaman işte şu an Fransa'da da başladı. Toplumsal bir takım hareketler, özellikle Ukrayna politikalarına karşı, Avrupa Birliği'ne karşı gösteriler başlamışken, bu kadar sıkıntı içerisinde Avrupa örneğin bir Yunanistan'ın yani bir Türk-Yunan çatışmasını kaldıramayacak bir durumdalar zaten. Yani bu şartlar altında Yunanistan tarafından gelen o söylemleri pek ciddiye açıkçası ben şahsen almıyorum. Diğer taraftan ekonomideki bu kötü gidişat, hem mesela bazıları şunu da söylüyor. Yani öyle diyorsunuz ama konumuz hani Mavi Vatan olduğu için Yunanistan askeri gücü çok fazla olmasa da, ki hakikaten durumları kötü. Diğer taraftan sivil ticaret filoları açısından büyük gelirler elde ediyorlar bunlar, Yunan armatörler.
Deniz ticaret filosu.
Deniz ticaret filosu, ama bu da doğru. Örneğin Reuters'in yaptığı bir açıklama var 2019 itibariyle. Yunan armatörlerin Yunan ekonomisine olan katkısı toplamda 75 milyon avro. Yani burada
hiçbir şey değil ya.
Evet, bir futbol takım bile kuramazsınız burada. Yani 3 tane oyuncuyu alırsınız, yağlamazsınız. Yani o derece. Şimdi böyle olduğuna böyle baktığınızda bu adamların silahlı kuvvetler, deniz gücü açısından da çok abartılı bir yerde olmadıklarını ben değerlendiriyorum. Bunlar Miçotakis hükümetinin sıkışmaya başladıkça, diğer bazı hükümetler gibi öncesinde Türk düşmanlığını bir argüman olarak ortaya sunuyorlar. Hatta o derece ki, ben size onu da arz etmek isterim. Bundan önceki Siriza hükümeti zamanında harp gemisi satın alabilmek için kampanya başlattılar. Halktan para topluyorlardı. Hatta Avustralya'da Yunan asıllılar kampanyaya destek oldular vesaire. Avustralya'nın eski o fırkateynlerini almaya çalıştılar. Onu da beceremediler. En son şunu da söyleyeyim size. Apostolakis isminde, biliyorsunuz, Siriza hükümetinin bir savunma bakanı vardı bu adam.
Altın Şafak tandı değil mi o? Altın Şafak şeydi ya.
Savunma bakanıydı bu. Tamam. Eski generallerden bir tanesi.
Siriza'dan değildi ama. Altın Şafak.
Öyle mi? Yani, özür dilerim. Ya, o dönem itibariyle, evet, ki evet, bu adam aynı zamanda bu Amerikan üslerinin kuruluş aşamasında mutabakat imzalanırken de görevliydi. Ama bugün şunu söylüyor. Yani herhangi bir çatışmada yalnız kalacağız diyor. Yani o mutabakatların imzalandığı zaman da sorumlu görevde olan bir kişi bugün diyor ki, emekli olarak tabii, herhangi bir çatışmada yalnız kalacağız ve bu savunma harcamaları, bu göstermelik savunma harcamaları Yunan halkının fazlasıyla geliyor. Hatta şöyle bir ifadesi var, marul yapraklarını yiyoruz, yani marul yaprakları gibi avro harcıyoruz, bunları yiyoruz diyor. Türkiye ile ilgili olarak da şöyle bir şey var, cümlesi var. Hiçbir zaman Türkiye'nin sahip olduğu askeri güce asla erişemeyeceğiz diyor. Yani bunu bilelim diyor. Ve iki ülke arasındaki farkı da Türkiye'nin savunma kapsamındaki işte son savunma sanayinde gelinen nokta itibarıyla Türkiye'nin Yunanistan'dan farkı olarak boyutları farklı olan bir ülke diyor. Şimdi o boyuttaki kastı bence şu, şimdi dört bir yanımızda uğraşıyoruz biz. Yani Güneydoğu sınırlarımız, onun ötesi, işte ne bileyim Azerbaycan meselesi, öteki tarafta işte Libya'da varız, orada her tarafta olmaya çalışıyoruz. Jeopolitik çıkarlarımız gereği. Şimdi adam boyutlar farklı derken onu kastetmeye çalışıyor bence, benim fikrim. Çünkü onların tek problemi, problem olarak gösterdiği Türkiye.
Evet, şimdi haklısınız, biraz konunuzu, yani sevdiğim bir konuya geldiniz. Türkiye şöyle, Cumhuriyetimizin kazanımları falan diyoruz bazen de, Cumhuriyet'in kurulduğu yıldan bugüne geldiğimiz zaman şöyle bir düşünüyorum. Osmanlı o dönemde bu altı büyük devlet diyoruz, yani Six Powers, evet. İngiltere, işte Fransa, Rusya, Çarlık Rusyası, Avusturya, Macaristan, Almanya, İtalya. Onlar ne derse onları yapar hale gelmişti, evet. Bir dönemde. Yani o Osmanlı dediğimiz zaman aklımıza o meşhur Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki devlet değildi bu. Son dönemlerinden bahsediyoruz. Bir de düğün ümumi olmuş.
Evet.
Devletin gelirleri de toplanıyor bir yerde. Yabancıların istediklerini alıyorlar. Sonra kalanını bize veriyorlardı. Böyle bir durumdasın. Az içerisinde olan bir devletten sonra cumhuriyet kurulmuş. Şimdi tekrar kendimize geldik. Yani ben, evet, Türkiye bir bölgesel güç, bu laf olsun diye söylemiyorum.
Doğru.
Karadeniz'de de varsın, Doğu Akdeniz'de de varsın, Ege'de zaten varsın. Karadeniz'de derken onun hinterlandında Güney Kafkas'ta da varsın. Evet. Türk dünyasını da boş bırakmıyorsun bir taraftan. Şeyde Arap devletleri bile Filistin'i bırakmışken Türkiye her şeye rağmen İsrail'e karşı Filistin benim kırmızı çizgimdir diyor.
Evet.
Tamam mı? Yani bunun doğruluğu eğriliği orada değilim ama böyle söylüyor. Evet. Benzer şekilde Libya'da varsın. Ayrıca da Afrika mesela. Türkiye Afrika'ya işbirliği zirvesi düzenliyor. Ta 2008'den beri.
Evet.
Afrika'da olan ülkeler çok fazla değil yani. Afrika'da ne var? Eski Fransız, Frankofan devletler deniyor ya. Ondan, evet, dolayı Fransa var. İngiltere var. Bunlar ikisi de eski sömürgeciler. Çin var. Amerika var. Biraz Almanya var ve Türkiye var.
Evet.
Yani bu 5-6 ülke içerisinde Türkiye'de, Afrika'da var. Türkiye bir bölgesel güç. Aynı zamanda etkisi o bölgesi herhangi bir bölgesel güç gibi değil. Yani İran'da bir bölgesel güç ama mesela İran'a göre etki alanı çok daha fazla olan bir, evet, Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi böyle olunca şeyin, Yunanistan'ın Türkiye'ye aşık atması mümkün değil. Değil. Ayrıca Türkiye savunma sanayinde önemli bir aşama kaydetti. Bunu da Amerika'nın sayesinde oldu. Yani Amerika'nın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan, evet, sonra silah ambargosu uygulamasıyla birlikte her şerde bir hayır vardır denir. Oradan sonra ben yeri gelmişken söyleyeyim. O dönemin komutanları gidiyorlar hükümete. Bu böyle olmaz diyorlar. Nedir? Kendi silahımızı kendimiz üretmemiz lazım diyor. O günden bugüne de bütün hükümetler buna dikkat ettiler. Hakikaten Türk savunma sanayi şu anda son savunma sanayi başkanının verdiği bilgilere göre kendi savunma ihtiyaçlarının, yani harçlarının %70'ini karşılayabilecek duruma gelmiş. Çok büyük bir rakam bu. İnşallah %100'e çıkarız. İşte Türkiye'nin yapmış olduğu Milli Gemi diyoruz ya, Milgem projesi. Türkiye'nin Azerbaycan'da Dağlık Karabağ Savaşı'nda o İHA'ların, SİHA'ların başarısı, Libya'daki İHA'ların, SİHA'ların başarısı, sonra Türkiye uçak yapmaya çalışıyor, füzelerini atışlıyor falan. Bunlar Yunanistan'da hakikaten bir kaygıya sebebiyet verebiliyor. Bu haliyle Türkiye'yle aşık atması mümkün değil. Onun, evet, için de Yunanistan biraz bunlardan ürküyor ve dolayısıyla Türk-Yunan düşmanlığını körüklemek, evet, söylemiş olduğunuz ekonomik sebeplerle birleştiği zaman Mitsotakis hükümeti hedef, evet, şaşırtmak istiyor diyebiliriz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim, katkılarınız için sağ olun.
Biz teşekkür ederiz.
Araştırmacı yazar, emekli deniz subayı Alp Kırkkanat bizlerle birlikteydi. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Sefa Aktan sesimizi sizlerle buluşturdu. Mikrofonda ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan.